Ayrım 8. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 113. 5. bölüm. 10 Nisan Pazar. Mikael Blomkvist ile Erika cumartesi gecesini yatakta yan yana uzanıp konuşarak geçirdiler. En çok üzerinde durdukları konu Zalachenko olayıydı. Mikael ile Erika arasındaki güven ilişkisi, Erika'nın rakip bir gazetede işe başlamasıyla sarsılacak türden değildi. Ayrıca Millennium'a ait öyküyü yürütmeyi aklından bile geçirmezdi Erika. Bu Millennium'un atlatma haberiydi. Yalnızca yeni çıkacak sayının genel yayın yönetmenliğini yapamamak bir parça kırgınlık yaratmıştı onda. O yılı Millennium'un yayın yönetmeni olarak geçirmeyi çok isterdi. Ayrıca gelecek ve yeni ortaya çıkan durum üzerine de konuştular. Erika, Millennium'un yazı işlerine artık karışamayacağını bilmekle birlikte ortaklığını korumaya ve yönetim kurulunda kalmaya kararlıydı. "Bana birkaç yıl ver. Kim bilir, belki emekli olmadan Millennium'a geri dönerim," dedi Erika. Ayrıca epeyce karmaşık ilişkilerini de konuştular. Pratikte bir şeyin değişmeyeceği konusunda hemfikirdiler. Artık eskisi kadar sık buluşamayacaklardı. Yani bir bakıma Millennium'un yayın hayatına henüz başlamadığı, ayrı iş yerlerinde çalıştıkları 1980'li yıllara dönmüşlerdi. "Artık randevuyla görüşürüz," dedi Erika solgun bir gülümsemeyle. Pazar sabahı aceleyle veda edip evine dönmeden önce, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum," dedi Erika. "Ama bütün işaretler senin bu öyküye gömüldüğünü gösteriyor. Diğer her şey ikinci planda kalıyor. Çalışırken tam bir psikopat gibi davrandığının farkında mısın?" Mikael gülümseyip onu kucakladı. Erika ayrıldıktan sonra Zal Grenska hastanesini arayarak Lisbeth Salander'in durumunu öğrenmeye çalıştı. Dışarı bilgi vermiyorlardı. En sonunda cinayet masasından komiser Erlander'i aradı. Mikael'in ısrarı karşısında insafa gelen Erlander, yaşadıkları göz önüne alınırsa Salander'in durumunun iyiye gittiğini söyledi. Doktorları temkinli bir iyimserlik içindeydiler. Hayır, Mikael Lisbeth'i ziyaret edemezdi. Salander savcılık kararıyla tutuklanmış, ziyaret yasağı konulmuştu. Lisbeth Salander'in durumu henüz sorgulanmasına bile izin vermiyordu. Mikael, Lisbeth'in durumu kötüleşirse kendisini haberdar edeceğine dair Erlander'den söz aldı. Arkasından cep telefonunu kontrol etti. 42 cevapsız aramayla çaresiz bir şekilde ona ulaşmaya çalışan gazetecilerin mesajları vardı. Gazeteler Lisbeth Salander'i bulduğu ve acili arayarak onu kurtardığı haberleriyle doluydu. Yaşanan son olaylarla Mikael arasında ince bir ilişki kuran basın dramatik spekülasyonlar üretiyordu. Mikael gazetecilerden gelen bütün mesajları sildi. Kız kardeşi Annika Giannini'yi aradı. Öğle yemeğinde buluşmaya karar verdiler. Arkasından Milton Security'nin operasyon şefi ve yöneticisi Dragan Armanski'yi aradı. Armanski, Lidingö'deki evindeydi. "Gazetelere manşet olma konusunda sıkı bir yedeneğim var," dedi Armanski kuru bir sesle. "Seni daha önce arayamadığım için özür dilerim. Mesajını aldım ama aramaya pek vaktim yoktu." "Dün Milton'da yaptığımız araştırma üzerine konuştuk. Holger Palmgren'in dediğine göre sende de bazı şeyler varmış. Anladığım kadarıyla bizden epeyce öndesin." Mikael bir süre tereddüt etti. Ne diyeceğini pek bilemiyordu. "Sana güvenebilir miyim?" diye sordu. Armanski'nin bu soru karşısında şaşırdığı belliydi. "Ne açıdan?" "Salander'in yanında mısın, değil misin? Onun iyiliğini istediğine güvenebilir miyim?" "Ben onun arkadaşıyım. Ama bu onun da benim arkadaşım olduğu anlamına gelmez." "Orası öyle ama ringde onun köşesinde durarak düşmanlarıyla şiddetli bir çatışmaya girmeye hazır mısın? Bu kavga birçok round sürecek." Armanski bir süre düşündükten sonra "Ben onun tarafındayım," dedi. "Polise ya da başka birine sızdırılmayacağından emin olarak bazı şeyler tartışabilir miyim seninle?" "Suç içerebilecek hiçbir şeye karışmam," dedi Armanski. "Benim sorum bu değil. Bir suça bulaşmadığın sürece bana kesinlikle güvenebilirsin." "İyi, o zaman buluşalım." "Bu akşam şehre ineceğim. Akşam yemeğine ne dersin?" "Bu akşam olmaz ama yarın akşam buluşabilirsek sevinirim. Sen, ben ve belki birkaç kişi daha oturup konuşmamız gerekiyor."
"O zaman Milton'a gel. Akşam saat 6 iyi mi?"
Bir şey daha. 2 saat sonra kız kardeşim Annika Giannini ile buluşacağım. Lisbeth Salander'in avukatlığını üstlenmeyi düşünüyor. Ama bu işi bedava yapamaz. Masraflarının bir kısmını kendi cebimden karşılayacağım. Milton'ın bir katkısı olabilir mi? Lisbeth'in uzman bir ceza avukatına ihtiyacı var. Beni yanlış anlama ama kız kardeşim bu iş için uygun değil. Milton'ın hukuk danışmanıyla konuştum. Uygun bir avukat araştıracak. Peter Altin ya da benzeri birini bulmaya çalışacak. Bence yanılıyorsun. Lisbeth'in özel bir avukata ihtiyacı var. Yüz yüze konuşursak ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi gerekirse para yardımında bulunur musun?
Ben Milton'un bir avukat tutması gerektiğini düşünmüştüm.
Bu evet mi hayır mı anlamına geliyor. Lisbeth'in başına nelerin geldiğini ve çevrilen dolapların arkasında kimlerin olduğunu kestirebiliyorum. Niçin yaptıklarını da. Bir saldırı planım var. Armanski bir kahkaha attı.
İyi o zaman, önerini dinleyeceğim. Eğer beğenmezsem kendimi dışında tutarım.
Lisbeth Salander'in avukatlığını üstlenmem konusundaki önerimi düşündün mü diye sordu Mikael kız kardeşini yanaklarından öptükten sonra. Sandviç ve kahve alıp bir masaya oturdular. Düşündüm ve maalesef cevabım hayır. Biliyorsun ben ceza avukatı değilim. Cinayet suçlamasından beraat etse bile başka suçlardan yargılanacaktır. Benden daha tecrübeli bir avukata ihtiyacı var.
Yanlış düşünüyorsun. Kadın hakları konusunda tanınmış bir avukatsın. Onun senin gibi bir avukata ihtiyacı olduğunda ısrar ediyorum.
Mikael, sanırım bu davanın ne demek olduğunu anlamıyorsun. Karmaşık bir ceza davası, kadınlara eziyet ya da cinsel taciz değil. Eğer onun davasını üstlenirsem bir felakete yol açabilirim.
Mikael gülümsedi. Bence asıl noktayı sen kaçırıyorsun. Eğer Lisbeth, Doug ile Mia cinayetlerinden yargılansaydı bir ceza avukatı tutardım. Ama bu davanın konusu başka. Bu açıdan düşünebileceğim en iyi avukat sensin.
Annika iç çekti. Niye? Açıklayabilir misin?
Yaklaşık 2 saat kadar konuştular. Mikael anlatacaklarını bitirdiğinde Annika ikna olmuştu. Mikael cep telefonunu çıkardı. Bir kez daha komiser Markus Erlander'i aradı.
Merhaba, yine ben.
Salander hakkında yeni bir şey yok dedi Erlander huzursuz bir ifadeyle.
Bu da iyi ama benim daha iyi haberlerim var.
Öyle mi?
Evet, Lisbeth'in artık Annika Giannini isimli bir avukatı var. Karşımda oturuyor. Telefonu ona veriyorum.
Mikael telefonu kız kardeşine uzattı.
İyi günler. Ben Annika Giannini. Lisbeth Salander'i temsil etmem istendi. Onayını almak için onu görmem gerekiyor. Savcının telefonuna ihtiyacım var.
İyi de dedi Erlander. Bildiğim kadarıyla devlet ona bir avukat atadı.
Öyle mi? Lisbeth Salander'in görüşünü sordular mı?
Erlander tereddüt etti.
Doğrusunu söylemek gerekirse onunla bir kelime dahi konuşmaya fırsat bulamadık. Eğer sağlık durumu izin verirse yarın konuşmayı umuyoruz.
İyi o zaman. Bayan Salander aksini söyleyene kadar beni onun avukatı olarak düşünebilirsiniz. Ben yanında olmadan onu sorgulayamazsınız. Selamlarımı iletip avukatlığımı kabul edip etmediğini sorun. Anladınız mı?
Evet dedi Erlander iç çekerek. Hukuki açıdan durumun nasıl yürütüldüğünden emin değildi. Her şeyden önce Salander'e polis katili Ronald Niederman'ın nerede bulunacağı hakkında bir fikri var mı diye soracağız. Sen yokken bunu sorabilir miyiz?
Annika bir süre düşündü. Tamam, Niederman hakkında bildiklerini sorabilirsiniz. Ama ona yöneltilmiş suçlamalarla ilgili hiçbir soru sormayacaksınız. Anlaştık mı?
Sanırım.
Markus Erlander telefonu kapattıktan hemen sonra bir kat yukarı çıkıp hazırlık soruşturması savcısı Agneta Yervas'ın kapısını çalarak Annika Giannini ile yaptığı telefon konuşmasını anlattı.
Salander'in avukatı olduğunu bilmiyordum.
Ben de ama Mikael Blomqvist onu tutmuş. Salander'in bundan haberi olup olmadığından emin değilim.
Ama Giannini ceza avukatı değil, kadın haklarıyla ilgileniyor. Bir seferinde verdiği bir seminere katılmıştım. Zeki bir ama bu dava için uygun değil.
Buna Salander karar verecektir.
Olabilir ama ben Salander'in iyiliği için mahkemede buna itiraz edeceğim. Onun peşinde koşan birine değil, gerçek bir avukata ihtiyacı var. Ayrıca Salander gayri mümeyyiz ilan edilmiş. Kendine avukat seçip seçemeyeceğinden emin değilim.
Peki ne yapacağız?
Agneta Yervas bir süre düşündü.
Bu iş çorbaya döndü. Dava aşamasına gelindiğinde savcı kim olur bilemiyorum. Belki dava Stockholm'daki savcı Ekström'e verilecek. Ama kızım bir avukata ihtiyacı var. Tamam, Cihan Nini'yi istiyor mu bir sor.
Mikael öğleden sonra 5 civarında eve döndü. Ay bukunu açarak Göteborg'da kaldığı otelde formüle etmeye başladığı metni gözden geçirdi. Öyküdeki en vahim boşluğu bulana kadar 7 saat çalıştı. Hala araştırılması gereken şeyler vardı. Lisbeth Salander'i akıl hastanesine kapatmak için çevrilen dolaplara, Gunnar Björk'ün dışında Sapo'dan başka kimlerin katıldığını bilemiyordu. Ayrıca Björk'le Peter Teleborjan arasında ilişkiyi de tam olarak çözememişti. Saat gece yarısına yaklaşırken bilgisayarını kapatıp yatağa girdi. Haftalardır ilk kez sakin bir uyku çekebilecekti. Durum kontrol altındaydı. Ne kadar soru işareti olursa olsun elinde gazete manşetlerini süsleyebilecek kadar malzeme vardı. Erika'yı arayıp bilgilendirmek için dayanılmaz bir istek duydu ama aklına onun artık Millennium'dan ayrıldığı geldi, uykusu kaçtı. Göteborg'dan Stockholm'e gelen 19.30 treninden kahverengi çantalı bir adam indi. Kalabalığın içinde durup bir süre yönünü tayin etmeye çalıştı. Laholm'den sabah 8'de yola çıkmış, Göteborg'da eski bir tanıdığıyla yemek yedikten sonra Stockholm trenine binmişti. Stockholm'e en son 2 yıl önce gelmişti. Aslında başkenti bir daha ziyaret etmek gibi bir niyeti yoktu. Meslek hayatının önemli bir kısmını Stockholm'de geçirmesine rağmen kendini bu şehirde hep yabancı bir kuş gibi hissetmişti. Emekliliğinden sonra bu şehre yaptığı her ziyarette tekrar bu duyguya kapılıyordu. Ağır adımlarla merkez istasyonun içindeki tünelden yürüdü. Bir büfeden 2 muz ve akşam gazeteleri satın aldı. Önünden geçen başörtülü 2 Müslüman kadına düşünceli bir ifadeyle baktı. İnsanların nasıl giyindiğini dert etmemekle birlikte Stockholm'un göbeğinde böyle giyinen insanları görmek onu rahatsız etmişti. Tren istasyonunun 400 metre ilerisindeki Frey's Otel'e gitti. Stockholm'e yaptığı ender ziyaretlerde hep bu otelde kalırdı. Merkezi ve temiz bir oteldi. Üstelik ucuzdu da. Parasını kendi cebinden ödediği için bu önemliydi. Bir gün önce oteli aramış, Evert Gulberg adına bir oda ayırttırmıştı. Odasına girer girmez tuvalet ihtiyacını giderdi. Tuvaleti sık ziyaret etmesini gerektiren bir yaştaydı. Yıllardır tuvalete gitmek için uyanmadan tek bir gece bile geçirmemişti. Tuvaletten çıktıktan sonra dar kuşaklı, yeşil, İngiliz usulü fötür şapkasını başına taktı. Gulberg 1.84 boyunda, 60 kilo ağırlığında, çok zayıf, sırım gibi bir adamdı. Üzerinde balık sırtı bir ceket, koyu gri pantolon vardı. Çantasını açıp içinden çıkardığı 2 gömlek, 1 kravat ve iç çamaşırlarını odadaki komodine yerleştirdi. Palto ve ceketini kapının arkasındaki askıya astı. Uyumak için erken, dışarı çıkıp dolaşmak için geç bir saatti. Ayrıca akşam yürüyüşlerinden pek hoşlanmazdı. Bir sandalyeye oturup etrafına baktı. Televizyonu açıp sesini duymayacağı kadar kıstı. Bir ara resepsiyonu arayıp kahve istemeyi düşündü ama bunun için de geç olduğuna karar verdi. Buzdolabından küçük bir şişe viski aldı. Bir bardağa koyduğu viskisine çok az su kattı. Daha sonra akşam gazetelerinden Ronald Niederman avı ve Lisbeth Salander olayı hakkında yazılanları dikkatle okudu. Deri kaplamalı not defterine birkaç not aldı. Sapo'nun eski yöneticisi 78 yaşındaki Evert Gulberg 14 yıl önce emekliye ayrılmıştı. Ama o eski kulağı kesiklerdendi. Onlar ölmez, yalnızca gölgeye çekilirlerdi. Kariyerine savaş bittikten hemen sonra 19 yaşında donanmada başlamıştı. Harp okulunda subaylık eğitimi almış, klasik bir donanma subayı olmayı beklerken Deniz Kuvvetleri'nin Karlskrona'daki istihbarat merkezinde sinyal izleyici görevine atanmıştı. Telsiz sinyallerinin dinlenmesi gerektiğini anlıyordu. Baltığın öteki yakasında neler olup bittiği araştırılmalıydı. Ama çok sıkıcı bir işti ve hiç ilgisini çekmiyordu. Askeriyenin tercümanlık okuluna giderek Rusça ve Lehçe öğrendi. 1957 yılında Sapo'ya transfer edilmesinde bu dil bilgisinin önemli bir rolü vardı.
O zamanlar Sapo'nun 3. şubesinin başında herkese örnek diye gösterilen ünlü Georg Tulin vardı. Sapo'nun bütçesini 2.7 milyon krona, personel sayısını da 96'ya çıkartmıştı. Evert Gulberg 1992 yılında emekli olurken bütçe 350 milyon krona çıkmış, personel sayısı da epeyce kabarmıştı. Gulberg bütün hayatını majestelerinin gizli işlerine, daha doğrusu sosyal demokratların ideali, güvenli İsveç'in gizli işlerini yürütmeye adamıştı. Her seçimde oyunu muhafazakarlardan yana kullanan bir adam için ironik bir durumdu bu. Bir tek 1991 yılında başbakan adayları Carl Bildt'in felaket bir politikacı olduğunu düşündüğünden oyunu muhafazakarlara değil, sosyal demokratlara vermişti. İsveç'in en iyi hükümetinin olduğu yıllar, aynı zamanda korkularının doğrulandığı yıllardı da. Sovyetler Birliği çökerken muhafazakarlar iktidardaydı. Gulberg'e göre çöküşün yol açtığı imkanları, istihbarat sanatının incelikleriyle değerlendirmek açısından bu kadar donanımsız bir hükümet olamazdı. Ekonomik nedenlerle istihbaratın Sovyet bürosunu kapatan Bildt hükümeti, kendisini Bosna ve Sırbistan hakkında uluslararası planda koparılan yaygaraya kaptırmıştı. Sanki Sırbistan, İsveç için bir tehditti. Oysa politik iklimin sertleşeceği hesaba katılarak, Gulberg için bu sertleşme kaçınılmazdı, uzun vadede kullanılmak üzere Moskova'ya ajanlar yerleştirilmeliydi. Ne var ki gözler başka taraflara çevrilmişti. Gulberg iklim sertleştiğinde Sapo ve askeri istihbaratın beklentileri karşılamayacağını biliyordu. Ajan birdenbire sihirle yaratılan bir şey değildi. Gulberg kariyerine Sapo'nun 3. şubesinin Sovyet bölümünde başlamıştı. 2 yıllık masa başı çalışmasından sonra 1952 yılında albay rütbesiyle İsveç'in Moskova elçiliğine askeri ateşe olarak atanmış, bu görevde 1 yıl kalmıştı. Yıllar önce bu görevde İsveç'in en ünlü ajanı hava subayı Stig Wennerström vardı. İsveç'e döndüğünde karşı ajanlık bölümünde çalışmaya başlamıştı Gulberg. Wennerström'ün foyasını açığa çıkarıp ömür boyu hapse mahkum ettiren Otto Danielsson'un başkanlığını yaptığı dönemde Sapo'nun en genç ajanlarından biriydi. Güvenlik polisi 1964 yılında Per Gunnar Winge tarafından yeniden yapılandırılarak Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne RPS SAK dönüştürüldüğünde personel sayısı arttırılmış, 14 yıldan beri güvenlik polisinde çalışan Gulberg bölümün en gedikli, en güvenilir elemanlarından biri olmuştu. Gulberg, Sapo, İsveç İstihbarat Teşkilatı tanımını hiç kullanmamış, resmi ilişkilerinde hep RPS SAK, gündelik konuşmalarında da güvenlik şubesi adını kullanmıştı. Meslektaşlarıyla konuşurken genellikle şirket, teşkilat ya da bölüm der, asla Sapo demezdi. Bunun basit bir nedeni vardı. Şirketin en önemli görevi uzun yıllar personel kontrolü dedikleri şey olmuştu. Bu komünist ya da vatan hainliği diye sınıflandırdıkları fikirleri savunan İsveç vatandaşlarının araştırılması ve fişlenmesi demekti. Şirket komünist ve vatan haini sözcüklerini eş anlamlı olarak kullanıyordu. Daha sonra herkesin benimseyeceği Sapo sözcüğünü ilk defa komünist vatan haini avcısı polisleri aşağılamak için potansiyel vatan haini Komünist Klarte dergisi kullanmıştı. O günden sonra ne Gulberg ne de eskisiyle arkadaşları Sapo sözcüğünü kullanmışlardı. Bu nedenle Gulberg eski şefi P.G. Winge'nin anılarını yazdığı kitaba Sapo şefi 1962-1970 gibi bir ad koymasını bir türlü anlayamıyordu. Gulberg'in kariyeri 1964 yılındaki yeniden yapılanmayla belirlenecekti. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şubesi bu yapılanma sırasında Adalet Bakanlığı'nın iç yazışmalarında tanımladığı gibi modern bir polis teşkilatına dönüştürülerek İsveç İstihbarat Teşkilatı, Sapo adını almıştı. Bu teşkilata yeni personel almak anlamına geliyordu. Personel sayısının arttırılması sürekli bir iç sorun demekti. Çünkü teşkilatın genişlemesi düşmanın içlerine ajanlar yerleştirilmesini kolaylaştırıyordu. Bu da teşkilatın içine yönelik önlemlerin arttırılmasını zorunlu kılıyordu. Güvenlik polisi herkesin birbirini tanıdığı, yeni alınacak elemanların ancak babaları eski subay olanlardan seçildiği küçük bir kulüp olarak kalamazdı artık.
1963 yılında Gulberg karşı casusluk servisinden Stig Wennerström'ün açığa çıkmasının yol açtığı depremden sonra önemi artan personel kontrol bölümüne transfer olmuştu. İnsanları politik düşüncelerine göre sınıflandırmanın temellerinin atıldığı o günden 1960'lı yılların sonuna kadar uygun olmayan politik görüşleri nedeniyle 300 bin İsveç vatandaşı fişlenmişti. Vatandaşların izlenip fişlenmesi başka bir sorundu. Asıl sorun Sapo'nun içine yönelik güvenlik tedbirlerinin nasıl şekillendirileceğiydi. Wennerström olayı teşkilat içinde bir şüphe dalgası yaratmıştı. Eğer Savunma Bakanlığından bir albay Sovyetler hesabına çalışıyorduysa, üstelik bu adam güvenlik politikası ve nükleer silahlar konusunda hükümetin danışmanıydı, Sovyetlerin Sapo'nun üst kademelerine ajan yerleştirmediklerinden nasıl emin olabilirlerdi? Şeflerin ve şef yardımcılarının Sovyetler hesabına çalışmadığını kim garanti edebilirdi? Kısacası casusların casusu kim olacak, gözetleyenleri kim gözetleyecekti? Sapo'nun başkan yardımcısı Hans Wilhelm Franke 1994 Ağustos'unda Gulberg'i akşam düzenledikleri bir toplantıya çağırmıştı. Toplantıda Gulberg'in dışında şirketin yönetim kadrosundan iki kişi daha vardı. Özel kalem müdür yardımcısı ve finans müdürü. Gün bitmeden Gulberg'in hayatı yeni bir anlam kazanacaktı. O seçilmişti. Teşkilatın içinde Sarskilde Sektionen, yani SS özel servis adı verilen yeni bir bölümün başına getirilmişti. Gulberg'in ilk işi bölümün ismini Sarskilde Analiz Gruppen, SA, özel analiz grubu diye değiştirmek oldu. Birkaç dakikalık tartışmadan sonra finans müdürünün SA'nın çağrışımının SS'den daha iyi olmadığına işaret etmesiyle teşkilata Sektionen für Sarskilde Analiz, SSA adı verildi. Özel analiz servisi. Gündelik konuşmalarında kısaca servis diyeceklerdi. Servis, bölüm ya da şirketten farklı olarak Sapo'nun bütününü içeriyordu. Servis Franke'nin buluşuydu. Servise son savunma hattı diyordu. Şirketin stratejik bölümlerine yerleşmiş çok gizli, görünmez bir grubu içeriyordu. Bunlardan ne iç yazışmalarda bahsediliyor ne bütçe planlarında adları geçiyordu. Bu nedenle de içlerine sızmak da mümkün değildi. Görevleri ülke güvenliğini korumaktı. Gulberg her türlü yetkiyle donatılmıştı. Özel kalem müdürü ve finans müdürü gizli bir yapılanma için ona yardım edeceklerdi. Onlar düşmanla defalarca küçük çatışmalara girmiş eski kuşak silah arkadaşlarıydı. İlk yıl bütün bir organizasyon Gulberg ve özenle seçilmiş 3 yardımcısından ibaretti. Bunu izleyen 10 yılda servis çalışanlarının sayısı 11'e yükselmişti. Bunlardan ikisi eski kuşaktan yönetici sekreter, diğerleri de profesyonel ajan avcılarıydı. İki basamaklı düz bir organizasyondu. Patron Gulberg'ti. Diğerleri ondan emir alıyor ve neredeyse her gün toplanıp konuşuyorlardı. Önemli olan kariyer ve bürokratik formaliteler değil, verimlilikti. Biçimsel olarak Gulberg, Sapo'nun hiyerarşik yapısının altlarında bir yerdeydi. Her ay kalem müdürüne rapor vermesi gerekiyordu. Ama pratikte olağanüstü yetkileri ve özel bir konumu vardı. O, yalnızca o, en üst düzey Sapo yöneticilerini bile mercek altına alabilirdi. Eğer gerek duyarsa, ki duymuştu, Per Gunnar Wingen'in bile hayatını didik didik edebilirdi. Amacını açıklamadan ya da herhangi bir makama bilgi vermeden her türlü araştırmayı yapabilir, herkesin telefonunu dinletebilirdi. Kendisine CIA'de aynı pozisyonda olan James Jesus Angleton'ı örnek alıyordu. Ayrıca Angleton'la bizzat tanışmıştı. Servis kısa zamanda teşkilatın içinde, dışında, üzerinde ve bütün güvenlik kuvvetlerine paralel mikro bir organizasyona dönüşmüştü. Bunun sonucu bir yerleşim sorunu baş göstermişti. Servisin Kungsholmen'deki Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir bürosu vardı. Ama güvenlik nedeniyle Östermalm semtinde 11 odalı bir daireye taşınmışlardı. Burası onların komuta merkeziydi. Servisin sadık elemanı ve sekreteri Eleanor Badenbrink, girişin yanındaki iki odayı ev olarak kullandığından büro hiçbir zaman boş kalmıyordu. Badenbrink, Gulberg'in sonsuz güven duyduğu paha biçilmez bir elemandı.
Gulberg ve arkadaşları resmi görevlerinden uzaklaşmışlardı. Özel bir fondan besleniyorlardı. Ama harcamaları ne Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ne de Adalet Bakanlığı'na rapor ediliyordu. Sapo'nun şefi bile en ince işlerin en incesini yapan, en gizlilerin en gizlisi bu grubun faaliyetlerinden haberdar değildi. Gulberg 40 yaşlarına geldiğinde istediği herkes hakkında araştırma yapıp hiç kimseye hesap verme zorunluluğu olmadığı bir pozisyon elde etmişti. Gulberg servisin politik açıdan duyarlı bir konu haline gelme riski taşıdığını daha işin başında biliyordu. İş tanımları en hafif deyimiyle çok zayıftı. Yalnızca çok kısa bir yazılı belge vardı. Başbakan Tage Erlander, 1964 Eylül'ünde ülkenin güvenliğiyle ilgili hassas alanlarda faaliyet yürüten özel analiz servisine bütçe ayrılmasını öngören bir yönetmeliğin altını imzalamıştı. Sapo Başkan Yardımcısı Hans Wilhelm Franke, o akşam başbakanın önüne imzalaması için buna benzer 12 belge koymuştu. Tage Erlander'in imzaladığı bu yönetmelik üzerine hemen gizlilik damgası vurulup gizli protokol numarası verilen bir dosyayla Sapo'nun arşivine kaldırılmıştı. Başbakanın imzasıyla servis yasal bir kurum niteliği kazanmıştı. Servisin ilk yılki bütçesi 52 bin krondu. Gulberg'e göre servisin bütçesinin bu kadar düşük tutulması dahiyane bir fikirdi. Böylece servis teşkilatın rutin görevlerini yürüten herhangi bir bölüm gibi görünecekti. Başbakanın imzası teşkilat içi personel araştırması yapacak bir grubun gerekliliğinin onaylanmasıydı da. Ayrıca başbakanın bu imzayla Sapo dışında da hassas görevlerde bulunan insanların, örneğin kendisinin kontrol altında tutulmasına onay verdiği yorumları yapılabilirdi. İleride ciddi politik sorunlara yol açacak olan da bu son yorumdu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 126.